بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكبر الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب الأبصار. والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Takva nedir? Takva denince ne anlaşılmalıdır? Ne demektir? Kelime kökü olarak nereden gelir, ne ifade eder? Günümüzde birçok meallerde takva kelimesini sakınma olarak, sakındırma olarak, korunma olarak tercüme edildiğini görüyor. Çok defa sakınma şeklinde rastlıyoruz. Kelimeyi bu şekilde bir meallendirme yeterli mi? Kısaca takva ne demektir? Kelime köküne inelim. Sonra bize takvayı emreden, tavsiye eden ayet ve hadislerden bir demet birlikte paylaşalım. Takva kelimesi, kelime kökü olarak vakadan gelir. Vakahullahu vakiyen ve vikayeten sanehullah, yani Allah onu korudu demektir. Hafazahullah, Allah korudu, gözetti, muhafaza etti demektir. Dolayısıyla vaka kelimesi koruma, muhafaza etmek, koruma altına almak demektir. فَوَقَى أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارِ. Nitekim hadisi şerifte sizden birisi yüzünü ateşten korusun, yani kendini ateşten korusun. Yarın ateşe düşmenin eşiğine gelmesin, kendisini ateşe atacak davranışlar yapmasın demektir. Vaka kelimesi takva kelimesinin köküdür, korumak, kollamak manasındadır. Yine lügatlarda vakaytu şey'e, bir şeyi korudum demek, setertuhu anil eze, onu eza ve kendisine zarar verebilecek şeylere karşı perdeledim, önüne engel koydum, dolayısıyla onu korudum demektir. Nitekim Rabbimiz ayet-i kerimede "Gû enfusekum ve ehlîkum nâra." Hem kendinizi hem ailelerinizi, yakınlarınızı cehennem ateşinden koruyun buyuruyor. "Gû" kelimesi "vaka" kelimesinin emr şeklidir. Yine ayet-i kerimede Rabbimiz "Mâ lehum minallâhi min vâqa." Onları Allah'a karşı kim koruyabilir ki buyuruyor. Eğer Allah'a isyan edilmişse, hak yola karşı gelinmişse, hak davaya set çekilmeye çalışılmışsa, Allah'ın rızası dışındaki gayretler sergilenmişse, Allah'a isyan edilmişse, yarın Allah'ın cezasından koruyabilecek, yaptıklarının karşılığını Cenab-ı Allah ikab olarak, ceza olarak verirken, Cenab-ı Allah'a karşı onu savunabilecek kim olabilir ki? Dolayısıyla Allah'a isyan ile biten bir ömür varsa ortada, Allah'ta karşı onu kimsenin koruyamayacağını ifade eden bir ayet-i kerimedir ve Cenab-ı Allah'ın verdiği azabı hiç kimse ondan uzaklaştıramayacaktır. Kelime sülasi olarak, yani üçlü olarak vaka'dan gelir. Arapçada kelime kökleri genellikle üçlüdür. Sonra Arapça çekimli bir dildir. Kelime çekimle genişler. Tevakka kelimesi ise korundu, sakındı demektir. İttika kelimesi de aynı manaya gelir. Karşıda olan bir şeyden, bir tehlikeden, tehlike içerisine düşmekten, farklı dış cephelerden gelecek tehlikelere karşı kimsenin kendisini koruması, kollama altına alması, sakınması demektir. Bu kökten gelerek tevakkaytu ve ettekaytu şey'e hadirtuhu, bir şeyden kendimi korudum, kolladım demek, hazır ettim, sakındım, o şeye karşı kendimi koruma altına aldım. Kendimi koruyabilmek için ne kadar tedbir alınması gerekiyorsa bu tedbirleri aldım, dolayısıyla kendimi dış tehlikelere karşı belli bir zırh içerisine aldım demektir. İşte takva kelimesi ve tuqa kelimesi bu kökten gelen isimlerdir. Nitekim vikaye de korunma demektir. Rabbimiz yine zikri hakimde huve ehlut takva ve ehlul mağfire buyuruyor. O takva ehlidir. O mağfiret ehlidir. Yani bu ne demektir? O kendisini Cenab-ı Allah'ın azabından koruyacak amelleri yapabilecek bir insan, bir ehil, buna ehil olan insan demektir. Yine o kendisini mağfirete götürebilecek, mağfiretine vesile olabilecek amelleri yerine getiren insan demektir. Sakınan, kendisini koruyan, kollayan insana ettakî denir erkek ise. Kadın ise takiyye, ettakiyye denir. Sakınan insana yine müttakî, kadın ise müttakiyye denir. Kısaca kelimenin kökü buradandır. Kişinin kendisini kollaması, koruması, nara düşmekten koruması, Cenab-ı Allah'ın rızasını kaybedecek amellerden koruması, tavırlardan koruması, isyandan koruması, kollaması, gözetmesi demektir. Bu koruma ve gözetme sadece korku duygusuyla olmaz. Zaman zaman tekrar ettiğimiz gibi, biz Rabbimizi seviyorsak, kulu olduğuna inanıyorsak ve bu dünyanın sonunun olduğunu, bir hesap gününün gelip önümüze duracağını biliyorsak ve buna inanıyorsak, kısaca buna göre hareket ederek kişinin kendini azaba düşmekten, ebedi hayatını kaybetmekten, sevdiği Rabbini üzmekten, Cenab-ı Allah'a karşı isyan etmekten, onun sevgisini kaybetmekten kendini koruması demektir. Sevilen insanın sevgisinin kaybedilmesine karşı olan korku, farklı bir korkudur ama daha derin tesir olan bir korkudur. Bir canavardan korku, zarar verecek bir şeyden olan korku, farklı bir korkudur. Müthiş bir ürküntüdür. Evet, ani paniklere sebep olabilir. Ama gerçekten iç titreten, için için tesir eden korku, insanın sevdiğini kaybetmesi, sevdiğinin sevgisini kaybetmesi, dolayısıyla buna bağlı olarak bütün hayatındaki saadeti kaybetmesidir. Takva işte tam bu sevgiyi, bu güzelliği, bu ümidi, bu emeli, bu hayali, bu düşünceyi kaybetmek demektir. Cenab-ı Allah'ın sevgisini kaybetmek, ikabıyla karşı karşıya gelmek demektir. Dolayısıyla bu sevgiyi kaybetme, cezasıyla karşı karşıya gelme konusunda kişinin kendisini koruma altına alması, dolayısıyla Rabbinin rızasını kazanacak, sevgisini kazanacak, ebedi hayatını, ebedi saadetini kazanacak davranışlar sergilemek için yapacağı bütün o kendisini çerçeve alış içerisine yerleştirişe takva diyoruz. Böylece kul kendisini zararlardan koruyacak, sevgi çerçevesine oturtacak, ebedi saadetini kazanacak bir koruma çemberinin içerisinde bulur. İşte takva budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccında şöyle buyuruyor. İttakullah, Allah'a karşı takva içerisinde olun. Yani kendinizi Allah'ın rızasında yürüyen bir kul haline getirin. Onun sevgisini kaybetmeyin. Yarınızı kendinize zehir etmeyin. Ebedi hayatınızı söndürmeyin. Kısaca bu bölümdeki Allah Resulü veda hutbesindeki yer alan bu bölümde cümlesine takva ile başlıyor. Allah'a takva ile başlıyor. وَصَلُّوا خُمُسَكُمْ devam ediyor. Bu takva nasıl gerçekleşir? Şimdi bunun basamaklarını veriyor. وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ 5 vakit namazınızı kılınız. وَصُومُوا شَهْرَكُمْ üzerinize farz olan Ramazan orucunu, Ramazan ayı orucunu tutunuz. Bu günler Ramazan'ın eşiğine geldiğimiz günler. Dolayısıyla Allah Resulü'nün bu ikazının yaşanacağı, onun bize kazandıracağı duyguların yavaş yavaş kendisini belli etmeye başladığı günler. Bir şey daha var. Hani biz namazınızı kılın diyoruz. Allah Resulü bize namaz kılmayı tavsiye ediyor. Kur'an-ı Kerim bize namaz kılmayı emrediyor. Yine faziletiyle ilgili nice bilgiler geliyor. Namaz kılma konusunda kişinin şuurla Rabbinin huzuruna duruşu, Cenab-ı Allah'ın varlığını, gücünü, kudretini, Halık, yaratıcı oluşunu kabul edişin en güzel misallerinden bir tanesidir. Biz onun yüceliğini kabul ediyoruz. Rabbimiz olduğunu kabul ediyoruz. Kulluğumuzu kabul ediyoruz. Ve onun önünde rükuya ve secdeye gidiyoruz. Onun emrettiği, Resulünün gösterdiği gibi biz namazımızı kılıyoruz. Sadece biz bununla kulluk borcunu yerine getirmiyoruz. Bununla kendi gönlümüzdeki duyguları da canlandırmış oluyoruz. Kulluk duygumuzu canlandırıyoruz. Rabbimizin huzuruna durarak gerçek manada Rabbe kul olduğumuzu, başka hiçbir şeye kul olmadığımızı boyun eğmeyeceğimizi de ifade etmiş oluyoruz. Ve her seferinde de İyyâke na'budu, yalnız sana ibadet ederiz. Ve İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, yalnız senden yardım isteriz, dileriz diyoruz. Namazımızın içerisinde elbette ki Rabbimizin indirdiği ayet-i kerimeleri okuyor, onlara bağlı olan şuurumuzu devam ettiriyoruz. Haliyle sadece Rabbimize kendi kulluk borcumuzu eda etmiyor, bu kulluk borcunun içerisinde kendi şuurumuzu, kendi imanımızı, kendi amel güzelliğimizde durmadan takviye etmiş oluyoruz. Şüphesiz Rabbimizin bize ihtiyacı yok. Şüphesiz Rabbimizin bizim namaz kılmamızdan hoşnut olacağı da bir gerçek. Ama namaza olan ihtiyaç esasen bizim ihtiyacımızdır. Hem Rabbimize kulluğu ifade için ihtiyacımızdır, hem de kendi bünyemizi güçlendirmek, tabiri caizse kulluğumuzu zedeleyecek, Allah'ın rızasından bizi uzak tutacak, nefsimize, heva ve hevesimize veya iblisin iblisleştirdiği insanların tavırlarına karşı bize güç verecek bir yapıyı mutlaka sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla biz ibadetimizden kendimiz ayrıca istifade ediyoruz. O bize direnç veriyor. Vücudumuza direnç veriyor. Bünyemize direnç veriyoruz. Aynı şekilde oruç da böyledir. Biz sadece imsak vaktinden gün batımına kadar orucun gereğini, yani yemek içmekten şehvetten kendimizi alıkoymuyoruz. Sadece sabrı öğrenmiyoruz. Sadece açlığı öğrenmiyoruz. Sadece aç kalan insanların duygularını paylaşmayı öğrenmiyoruz. Biz Rabbimize kulluk ederek, emri yerine getirerek, sabır ve sebat göstererek, aynı zamanda kendi şuurumuzu, kendi kulluk şuurumuzu, dış dünyaya maneviyatımızı kirletmeye yönelik bütün hastalıklara karşı vücudumuzun direncini artırıyoruz. İşte bu da takvayla bağlantılı bir hadisedir ve takvayı güçlendiren haslettir. Rabbimiz bizim bu kulluğumuzun karşılığında hem direncimizin yükselmesine bize bahşeylediği gibi hem de yaptığımız amellerin sıhhati, selameti için bize ek olarak mükafat veriyor ve bize müjdeler bahşediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccındaki bu konuşmasının devamında وَاَدُّوا زَكَاتَ اَمْوَالِكُمْ mallarınızın zekatlarını veriniz diyor. Bir öncekiler bedeni ibadetler idi. Namaz bedeni ibadet idi. Oruç bedeni ibadet idi. Şimdi mala yönelik ibadet. Ey mal, ey dünya malı, biz seni helalinden kazanmak istiyoruz. Allah rızasına uygun kazanmak istiyoruz. Ve Allah'ın emrettiğinde vermek istiyoruz. Şuurunun bir ifadesidir malların zekat verilmesi. Mala kul olmadığının, hayatı bütünüyle ona göre planlanmadığımızın, sen benim hakimim değil, ben senin hakimin olmak istiyorum. Ben senin hizmetçin değil, seni ben hizmetçi etmek istiyorum. Şuurunun vurgusudur zekat. Dolayısıyla Allah Resulü mallarınızın zekatını eda ediniz diyor. Ve ati'u umara'akum. Allah yolunda, Allah yolunda yürümek için, hak yolda sabat ve mücadele için, hak yolda kendi bünyenizde organize olmak için, belli birbirinize kenetlenmiş olarak hareket etmeniz için, başınıza tayin edilen emirlere itaat ediniz diyor. Yine Allah Resulü konuşmasının devamında. Eğer böyle yapılınca, bedeni ibadetler gerçekleştirilince, mal hizmete alınınca ve kısaca hak yolda bir bütün olununca, birbirine kenetlenince ve öne düşene tabi olup bağlanılınca Rabbin rızası gerçekleşiyor ve Peygamber Efendimizin sözünün devamında tedhuru cennete rabbikum, böylece Rabbinizin cennetine giriniz diyerek bu yolun sonunun nereye vardığı ifade edilmiş oluyor. Bu hadis-i şerifi Tirmizi rivayet etmiştir ve hadisin hasen sahih olduğunu söylemiştir. Takva ile ilgili elbette ki dünya kadar ayet-i kerime, elbette ki bir sürü hadis-i şerif vardır. Her biri üzerinde teker teker düşünülmeye değerdir. Ama takva sadece öğrenmekle değil, öğrenilenleri amellere aktarmak ve yaşamakla elbette ki mümkündür. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan bir hadis-i şerif geliyor. İnne dünya hulvetun hadıra. Dünya tatlıdır, çok güzeldir. Yeşilliklerle bezelidir. Yeşillikler insana ayrı bir güzellik, ayrı bir duygu verir. Ve inna Allaha mustahlifukum fiha. Cenab-ı Allah sizi orada halife tayin etmiştir. Yani sizi dünyayı sizin emrinize vermiştir. Sizin istifadenize sunmuştur. Siz o dünyaya hükmedeceksiniz. Ama nasıl? Feyanzuru keyfe ta'marun. Nasıl amel ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Emrinize verilen bu dünyayı nasıl kullanıyorsunuz? Size bahşedilen bu dünya hayatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Elbette ki buna bakmak istemiştir buyuruyor hadis-i şerif. Elbette ki bizleri daha da ikaz ediyor, daha da değerlendiriyor. Ama biz bundan önce Rabbimizin ayet-i kerimelerine dönüyor. Takva ile ilgili birkaç ayet-i kerimeyi yine beraber tefekkür ediyor, paylaşıyoruz. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde Rabbimiz, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ Ey iman edenler! Siz Allah'a takvanın gereği nasılsa, nasıl takva içinde bulunulması emrediliyorsa, takva sizden neleri istiyorsa, o şekilde takva ediniz. O şekilde Allah'a karşı takva duygularıyla dolu olunuz ve hayatınıza bunu yansıtarak Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanınız diye emrediyor. Takva kelimesini bakınız burada. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl sakınılması gerekiyorsa öylece sakınınız cümlesiyle tercüme, meallendirmek son derece eksik ve yanlış oluyor. İnsanın zihnine ne geliyor? Haşa, Allah'tan sakınma duygusu geliyor. Demin onun için kelimenin geniş manasıyla ne demek istediğiyle giriş yaptık. Takva kelimesi sadece sakınmak olsaydı, Allah'tan nasıl sakınılması gerekiyorsa öyle sakının kelimesi, tercümesi oldukça kısır, yetersiz, yavan olarak kalırdı. Ama takva kelimesinin içerisinde kısaca İslam'ın neler istiyorsa, Rabbimiz neler istiyorsa onu yerine getirmek, Allah'ın rızasını, sevgisini kaybedecek her şeyden uzak durma duygusu vardır. Dolayısıyla takva kelimesini tercüme etmek yerine olduğu şekilde kullanmak ve kelimenin ne demek istediğini anlamak için çalışmak daha güzel, daha yerli yerinde bir davranıştır. Ama bu ayet-i kerime takva konusunda belki neler yapılması gerektiğini kısa ve öz olarak anlatan, vurgulayan ayet-i kerimedir. Ey iman edenler! Allah'a karşı nasıl takva içinde bulunmanız gerekiyorsa öylece takva içinde bulununuz buyuruyor ayet-i kerime. Biz kuluz. Dolayısıyla gücümüz sınırlı. Yapabileceğimiz şeyler de sınırlı. Bazen dış şartlar bizi cendere içerisine alıyor. Bazen hayatın seyri. Bazı şeylere gücümüz yetmiyor. Bunun içinde Rabbimiz Tegabun suresinin 16. ayet kerimesinde Fettekullaha mestata'tum Gücünüz yettiği kadar Allah'a takva içinde olunuz. Gücünüz yettiği kadar Rabbinize takva duygularıyla dolu dolu olunuz buyuruyor. Bir başka ayet-i kerimede ki Ahzab suresinin 70. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine amanuttegullaha ve kulu kavlen sedide Ey iman edenler! Allah'a takva içerisinde olunuz ve dost doğru söz, yerli yerinde söz söyleyiniz. Bu ayet-i kerimede bir başka incelik vurgulanıyor. Demin demiştik ki başlarken veda hadisinde, veda hutbesinde yer alan kelimelerin içerisinde insanı neler takvaya götürür? Bedeni ibadetler, mali ibadetler ve kısaca hak yolda yürüme için organize oluş. Bir araya geliş, bir bütün oluş. Bir çerçevede toplanış. Burada bir başka inceliğe dikkat çekiliyor. Ey iman edenler! Allah'a takva içerisinde olunuz. Ve dost doğru söz söyleyiniz. Yerli yerinde söz söyleyiniz. Kişinin söyleyeceği sözler, duygularını, düşüncelerini kısaca ifade etmek istediği şeyleri dış dünyaya aktaran en büyük nimetlerden bir tanesidir. Bu nimet de yerli yerinde kullanılmalıdır. Doğru yolda kullanılmalıdır. İnsana fayda verecek şekilde kullanmalıdır. Dolayısıyla dil müthiş bir silahtır. Hayra da kullanabilecek müthiş bir silahtır. Şerre de kullanılacak müthiş bir silahtır. Bu silahla insan yarın kendisine cehennem çukuru da kazabilir, cennette kendisine çok güzel bir mevkide edinilebilir. Dil, ifade buna son derece uygun bir vasıtadır. İnsanın doğru söz söylemesi, insanın söyleyeceği şeylerin yapıcı olması, hayra vesile olması, başkalarının hayrına sebep olması, ara bulucu olması, gönül alıcı olması, tatlı olması, hakkı aktarması, güzel duyguları aktarması, güzel duyguları paylaşması son derece mühimdir. Onun için ayet-i kerime Allah'a takva duygusuyla doğru söz yerli yerinde söz kelimesini bu ayet-i kerimede yan yana getiriyor. İnsanın dünyasını da yıkacak, ahiretini de yıkacak bir bombaya dönüşebilir insanın kelimeleri. Siz onunla insanlar arasına fitne sokabilirsiniz. Zihinleri çelebilirsiniz. Ayakları kaydırabilirsiniz. Dünyayı fesada boğabilirsiniz. Diğer imkanlarınız buna müsait ise, sesinizi duyurma imkanınız buna müsait ise, çok büyük zararlar verebilirsiniz. Bir aile yuvasının içerisinde verilen zarar bile ne kadar büyüktür. Bunu genişletin. Cemiyete zarara dönüşebilir. Millete zarara dönüşebilir. Dünyaya zarara dönüşebilir. Tersi de mümkündür elbette ki. Söyleyeceğiniz güzel kelimeler, gönüller alabilir. Yıkılan yuvaları, yıkılan gönülleri merhem sürerek iyileştirebilir, yeniden birbirine kenetleyebilir, bağlayabilir. Aile yuvalarına ve fertlere faydası olduğu gibi, cemiyetlere büyük faydalar temin edebilir. Milletlere büyük faydalar temin edebilir. Kısaca gerçekten söz büyük bir silahtır, hem iyiye hem kötüye kullanabilir. Rabbimiz Ahzab suresinin 70. ayet-i kerimesi olan bu ayet-i kerimede takva ile yerli yerinde düzgün, dürüst, hedefli ve gayeli olan, doğru olan sözü hemen hemen yan yana getiriyor ve bizi bu konuda ikaz ediyor. Bu ikazın inceliği ve tefekkür boyutu gerçekten üzerinde saatlerce düşünmeye değer boyuttadır. Bir başka ayet-i kerimedeki Talak suresinin 2. ve 3. ayet-i kerimelerinde yer alır bu ayet-i kerime. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kim Allah'a takva içerisinde olursa, Cenab-ı Allah ona çıkış kapısı, sıkıntılarından, dertlerinden kurtuluş kapısı açar. Ve hiç beklemediği yerlerden kendisini rızıklandırır. Bu da takva duygusunun Cenab-ı Allah'ın nasıl rızasını celbedeceği, nasıl kuluna yardım edeceği, güzellikler bahşedeceği, rızık kapısı açacağını vurgulayan bir ayet-i kerimedir ve dolayısıyla takva duygusunun ayrı bir boyutunu gösterir. Ayrı bir değerlendiricisini gösterir. Ayrı bir bakış açısını bizim için ifade eder. Takva nelere sebep olur, neler getirir, neler götürür yolunda bize farklı bir boyut ifade ediyor ayet-i kerime. Ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayet-i kerimeler arasında farklılık ifade için seçmeye kalktık. Ama takva emreden ayet-i kerimeleri şöyle yan yana getirseniz gerçekten büyük bir yekün tutacağını hepimiz elbette ki biliyoruz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ. Cenab-ı Allah sizin şekillerinize bakmaz, mallarınıza bakmaz. وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ. Cenab-ı Allah sizin kalplerinize bakar, amellerinize bakar. Kalplerde bulunan duygular, kalplerde bulunan niyetler, kalplerde bulunan azimler, bir şeye karar vermişlik ile ameller, dış dünyaya akseden ameller, yaptığımız güzellikler bizim asıl değerimizi ifade ederler. Cenab-ı Allah onlara bakar, onları değerlendirir. İşte kalpteki duyguların bütünüyle amellerimizin bütünleşmiş ve yer etmiş şekline takva diye isimlendirmek, bu Allah'ın rızasını kaybetmeme, kısaca nardan kendisini koruma, Allah'ın sevgisini kazanma ve ebedi saadeti elde etme yolunda asıl olması gerekenlerdir. Ve bunun bütün çerçevesi işte takvadır. Yine Cenab-ı Allah takvanın değerini ifade etmek için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Cenab-ı Allah kendisine eğer takva içerisinde olursanız, sizin için Furkan bahşeder. Yani hakkı batılı birbirinden ayıran, kötülüklerle iyiliklerin çizgisini net olarak bulabilen bir basiret size bahşeder. Bu son derece mühimdir. Çizgilerde ciddi bulanıklıklar olmaya başladı. Hak ve batıl çizgilerinde netlik kaybı var. Birçok hadise iç içe girdi. Özellikle İslam ahkamının bütünüyle bilinememesi, bütünüyle yaşanamaması, hayata aksettirilememesi, kalpteki duyguların İslam'ın istediği gibi olmaması, birçok hayata güven veren, duyguları canlandıran güzel hasretlerin sinelerden çekilip gitmesiyle, kaybıyla örselenmesiyle, zarar görmesi pörsümesiyle ne yazık ki dünya birçok zikzaklarla dolu bir dünya haline geldi. Böyle bir atmosferin içerisinde, ortalığı belli bir oranda sis ve dumanın kapladığı bir zeminde gerçek çizgileri bulmak, onları yakalayabilmek, onlara göre hareket edebilmek basit bir hadise değildir. Ve Cenab-ı Allah'ın böyle bir nimet bahsetmesi de gerçekten nimetlerin en büyüklerinden birisi olsa gerektir. Rabbimiz takvayla dolu gönüller için bunu vaat ediyor. Ve sizin işlediğiniz hataları izale edecektir, setredecektir, örtecektir, silecektir buyuruyor. İnsan hata edemez mi? Elbette ki her insan hata edebilir. Beşer olması sebebiyle, kah anlık duygularına kapılarak, kah bir anda basite, gönlüne basitmiş gibi gelerek, bazen dalarak, bazen beklemediği bir tavır göstererek, hayatın geliş gidişleri ve zikzakları içerisinde kendisinden hatalar dökülür, meydana gelir, istese de istemese de. Bazen iyi yaptığını zannederek, doğru yaptığını zannederek bunu da yapabilir. Bütün bunları setretmeyi, onları temizlemeyi, başkasının bilmemesi gerekenleri örtmeyi vaat ediyor Rabbimiz takva içerisinde olanlar için. Ve yagfir lekum diyor. Size mağfiret eder sonra. Ve vallahu zul fazl azim, Cenab-ı Allah'ın son derece fazilet yüklü, kerem yüklü, cömertlik yüklü, yüce olduğunu vurguluyor ayet-i kerimenin devamı. Takva böyle bir duygudur. Hem insanı insanlaştırır, güzelleştirir. Çevresiyle irtibatını güzelleştirir. Cemiyetin içerisine güzel duyguların yayılmasına vesile olur. Hem de takva dolu gönüller bir cemiyette çoğalırsa, o cemiyetin derecesi de yükselir. Bereket gelir, huzur gelir, emniyet gelir, yarınlara daha fazla ümitle bakış gelir. İnsanlar kendilerine güvenirler. Kendi hayat akışlarına güvenirler. Yetiştirecekleri yeni neslin hayırlı bir nesil olması yolunda güvenirler. Ayakları kaydığında, başlarına bir şey geldiğinde, kendisine uzanacak ellerin varlığını bilirler. Kendisiyle derdini paylaşacak gönüllerin varlığını bilirler. Kısaca, neşesine ortak olacak, acısına ortak olacak, mümin gönüllerin varlığını çevresinde hissederler. Bu hissediş çok şey değiştirir. Gönüllerde çok şey yeşertir. Cemiyetin gerçekten huzur ve sükun bulmasına fayda verir. Bunlar kaybedildiği zaman tedirginlik artar. Ahlaki seviye düşer. Mal emniyeti düşer. Can emniyeti düşer. Irz emniyeti düşer. Kısaca akıllara güven de ortadan kalkar. Sıhhi duygular ne yazık ki kaybolmaya başlar. Gergin bir atmosferde yaşayan insanın sadece gönlü sarsılmaz, sadece beyni sarsılmaz. Vücut hücreleri de sarsılır. Vücut sisteminin işleyişi değişir. Hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Manevi dirençlerin kırıldığı gibi maddi dirençler de kırılır. yarına beslenilen ümitler artık sönmeye yönelir. Bir insan can emniyetini hissetmiyorsa, bir insan mal emniyeti hissetmiyorsa, bir insan iffet duyguları sarsılmış bir hayatın içerisinde sürüklenip gidiyorsa, akıllar, inançlar, temel prensipler yerli yerinden oynamışsa, gerçekten hayat giderek çekilmez olmaya başlar. Mücadele elbette ki daima var olacaktır. Daima da devam edecektir. Ama bu mücadelenin içerisinde hakkın galip konumda olması, galip durumda olması, üstün olması, cemiyetin huzurunu ve sükunluğunu sağlamaya, korumaya, insanların direncini sağlamlaştırmaya devam edecektir. Bütün ipler yerinden oynar, bütün çiviler yerli yerinden çıkarsa, işte o zaman hayat çekilmez hale gelecektir. Eğer bunun olmasını istemiyorsak, bu duyguyu yaşamak istiyorsak, güzellikleri sergilemek istiyorsak, hayırlı amellerin çoğaltılmasını istiyorsak, o zaman takva duygusunu çoğaltmak, korumak ve gözetmekle mükellefiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte, bakınız nasıl dua ediyor. Allahümme inni es'erukel huda ve'ttuqa ve'l-afafe ve'l-gine. Ya Rab, ben senden hidayet istiyorum, takva istiyorum, iffet ve kanaat istiyorum. Ya Rab, başkasına muhtaç olmayacak varlık istiyorum. Bütün bunların hepsi ayrı bir değerdir. Allah Resulü'nün bu duasıyla çokça dua etmekte fayda vardır. Bu bize hadis-i şeriflerden miras bir duadır. Allah Resulü'nün lisanından aktarılan bir duadır. Allahümme inni es'elükel huda. Ya Rab, ben senden hidayet, doğru yol niyaz ediyorum. Beni hak yoldan ayırmamanı niyaz ediyorum. Hakkı götüren yolda sabit kılmanı niyaz ediyorum demektir. Ve tuka, deminden beri çerçevesini çizmeye çalıştığımız o takva duygusunu, o Allah'ın rızasını, gözetiş duygusunu bana nasip eylemeni niyaz ediyorum. Vel afafe. Afaf kelimesi iki türlü değerlendirilir. Bir, kişinin iffetine, ırzına düşkünlüğü. İkincisi, kişinin başkasının malında gözünün olmayışı, kanaatkarlık duygusunu. Bu da iffettir. Başkasının gözünde malının olmayışı, kendi mallarıyla yetinişi, helalinden kazanma duygusu, günaha düşmeme şuuru, kanaat etme güzelliği bir araya gelirse yaklaşık iffet bu diye isimlendirilir. Dolayısıyla iffet kelimenin içerisinde hem gayrimeşru şeylere, ırzlara karşı Allah'ın rızasını koruma duygusunun içerisinde oluş demektir, hem de başkasının mal mülküne ve haksız şeylere karşı kişinin yine Allah'ın rızası çerçevesinde sabit durmasının adıdır. Duanın içerisinde o da yer alıyor. Vel gına ise, gına kelimesi daha ziyade zenginlik olarak tercüme ediliyor, aktarılıyor. Gına kelimesi daha ziyade başkasına muhtaç olmamanın adıdır. Cenab-ı Allah her şeyden ganidir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. Evet, zenginlik de kişiyi başkasına dünya malı olarak muhtaç olmaktan çıkarttığı için bu ismi almıştır. Ama kelimenin asıl manası başkalarına muhtaç olmama yönündedir. Bir zengin düşününüz. Hala malı kendisine yetmiyor, gözü başkasının mallarında dolaşıyor. Nasıl olurum da kendi varlığıma varlık eklerim, felanın elindeki malı nasıl onun elinden alır bana aktarırım diyorsa, bu insan hala muhtaçtır. Hala gözü doymamıştır. Hala kanaati yerine oturmamıştır. Hala mala karşı olan muhtaciyeti, hasreti, hırsı devam etmektedir. O halde asıl zengin o değildir. Asıl zengin olan insan, elinde var olanla yetinebilen, başkasına muhtaçlık hissetmeyen, kısaca Rabbinden karşı kimseye karşı muhtaçlık duymadığı hissini daima gönlüne yerleştirebilen insan demektir. Nitekim yine Allah Resulü'nün dilinden varit olan bir duada Allahümme gnini bi halalike an haramik. Ya Rab, sen bana helalini nasip eyle. Haramdan beni uzak eyle. Böylece beni başkalarına muhtaciyetten kurtar duası yer alır. Bu son derece kıymetli bir duadır. Dolayısıyla Müslim'de yer alan ve Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan nakledilen bu dua sıkça zikrettiğimiz dilimizden düşmemesi gereken dualardan birisi olmalıdır. Allahümme inni es'elükel hüde ve tuqa vel afafe vel gına. Ya Rab, bize hidayet yolunu nasip eyle, doğru yoldan ayırma, bizi takva içerisinde gönlü takva dolu kıl, bizi iffetli, kanaatkar kıl ve bizi kimselere muhtaç eyleme. Takva böyle bir duygudur ve içimize sinmesi gereken, yerleşmesi gereken, bir hevesle parıldayıp bir başka gün yok olmaması gereken bir duygudur. O bizim gönlümüzde olduğu sürece, cemiyetin bünyesinde olduğu sürece, onu gönlünde taşıyan insanlar çoğaldığı sürece, birbirinden haberdar olduğu, birbiriyle el ele verdiği, birbiriyle omuz omuza yan yana geldiği sürece ve cemiyette hayrın işlenmesini murat ettikleri sürece, gayret ettikleri ve kenetliklendikleri sürece, cemiyet güzelleşecek, dünya güzelleşecek, dünyanın güzelleşmesi şüphesiz ahiretin, şüphesiz ebedi hayatın, şüphesiz yarınların da güzelleşmesini sağlayacaktır. Rabbimizden bizi bu güzelliklerle yaşatmasını istiyoruz. Neslimizi bu güzelliklerle yaşatmasını istiyoruz. Bizi gönlü takva dolu olan bir neslin yetişmesi için çırpınanlardan eylemesini niyaz ediyoruz. Bu duyguları yaşayan, yaşatan gönüller olmak arzusuyla takvayı gerçekten bütün çerçevesiyle sinesine sindirmiş insanlar olmak emel ve ümidiyle, gayretiyle, azmiyle ve şevkiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın feyzi, bereketi üzerinize olsun diyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.